Herkese selamlar. Elini kirletenler podcast'inin 5. bölümüyle karşınızdayız. Türkiye'den çıkan genç girişimcileri ağırladığımız ve onların projelerini, hikayelerini dinlediğimiz bu seride bugün Beste Tonga bizlerle birlikte. Beste hoş geldin.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Vallahi bizi kırmadın. Geldin.
Tabii ki.
Nasılsın? Neler yapıyorsun? Keyifler nasıl?
İyiyim. Şu anda yani daha sonra daha detaylı bahsedeceğim gibi New York'ta yaşıyorum. Ortamla birlikte ikimiz de New York'ta yaşıyoruz. Keyifler gayet yerinde burada. Okul aynı zamanda yüksek lisansımı tamamlıyorum. İşle birlikte. Yaptığımız işle birlikte. O bitmek üzere. Ona biraz vakit ayırmaya başladım. Artık yavaş yavaş hani tez aşamalarını tamamlıyorum. Onun için işler yoğun, güzel gidiyor. Yani keyfimiz bayağı yerinde.
Süper, çok sevindim. Şu an saat orada öğleden sonra 12 suları diye tahmin ediyorum
evet,
ama.
Evet, sen. Evet, 12.
Doğru mu?
Öğleden sonra tamam.
12. 8 saat farkımız var. Güzel, çok iyi. Şey peki Beste, sen okul için sanırım Türkiye'den o tarafa gittin. Şu anda yüksek lisans yapıyorsun. Ben biraz böyle okul eğitim hayatını merak ediyorum. O taraftan bahsetmek ister misin? İşte
Tabii.
liseden dahi ele alabilirsin yani. Çünkü hani burada genelde böyle genç arkadaşlarımız bizi izliyorlar. Hani liseden itibaren böyle bize anlatabilirsen çok seviniriz.
Tabii hemen anlattım. Ben şahsen yani İzmirliyim. 97 doğumluyum. İzmir'de doğup büyüdüm. Lisede İzmir Fen Lisesi'ne gittim. Bayağı istediğim liseydi o zamanlar. Yani bilmiyorum hala popüler mi? Böyle Fen Lisesi popüler bir olaydı Türkiye'de. Ben de kazanmak istiyordum. Sonra bir şekilde oldu. Orada eğitim hayatıma başladım. Orada ilk başladığımda aslında ilk liseye girerken doktor ya da mühendis olurum diye düşünüyordum. Sayısal alanlarla bayağı ilgileniyordum. Ama daha sonra böyle bir iki yıl geçtikten sonra böyle kariyer yani hayatımı kendimi doktorluk alanında ya da mühendise görememeye başladım. Aslında biraz da şeydi. Zor bir süreçti benim için. Çünkü bütün arkadaşlarım hepsi o alanlara ilerlemek istiyordu. Ben biraz kaybolmuş hissediyordum. Sonra bir arkadaşım o zaman üniversitede okuyordu. İşte liseyi ziyarete gelmişti. O ilk defa bana hani girişimcilikten bahsetmişti. İşte üniversitede bizim girişimciler gelip tanıtımı yapıyorlar kendi startuplarını vesaire diye. Hani ondan bahsetmiştim. Benim çok ilgimi çekmişti. Yani böyle bir şey de mümkünmüş diye. Sonra ben 11. sınıftan itibaren çok ciddi alanda bu girişimcilikle ilgilenmeye başladım. Yani hani lisedeyken çok ilgilenecek şey olmuyor ama aslında ben böyle işte yeni iş modelleri nasıl kurulur, business modelleri nasıl yapılır, nereler fırsatlar var diye düşünüp böyle uğraşmaya başlamıştım. Hatta ilk girişimimi o zaman kurdum diyebilirim. Hiç kimsenin bilmediği bir şey. Yani insanların böyle dizilerde gördüğü kıyafetleri satın alabileceği bir web sitesi kurmuştuk. Ama sonra devam etmedi zaten çok amatör bir şeydi. Ama yani o öyle başlayan bir hikayem var. Daha sonrasında zaten hani bu alana çok ilgimli olduğunu fark ettikten sonra hiç doktorluk ve mühendisliğe ilgilenmemeye başladım. Hatta o kadar çok şey oldu ki bütün konsantrasyonumu bunların üzerine ayırmaya başladım diyebilirim. Yani teknolojiden çok keyif aldığımı fark ettim. Ve ben de birazcık şey olmaya başladı, takıntı haline almaya başlamıştı. Çok seviyorum. Hala çok seviyorum. Sonra üniversiteye geçtim. Üniversitede Bahçeşehir Üniversitesi'ne gittim. Orada tam burslu okudum. Ekonomi ve finans okudum. Ama üniversite hayatımda da ekonomi ve finans bana inanılmaz şeyler öğretti. Yani bu makro ekonomi, mikro ekonomi o tarzında o çok keyif aldığım konulardı. Çok teknoloji odaklı dersler aldım. İşte blockchain dersleri, yapay zeka üzerine dersler vesaire. Hani onların felsefelerini anlamaya yönelik. Kriptokörensiler üzerine almıştım. Böyle hep bu alanlarla ilgilenmeye devam ediyordum. Ama yine de böyle girişimcilikle ilgilenince ben çok business'tan uzak kalamıyorsun. O yüzden kendi ilk startup'ımı, ilk gerçek startup diyebileceğim startup'ımı üniversite birinci sınıfta arkadaşlarımla birlikte kurduk. Liseden arkadaşlarımla birlikte aslında. Brandio adına belki hani daha sonra detaylı bahsederiz ondan başka bir soruda. Orada onda devam ettikten sonra bayağı üretici bir süreç oldu. İşte ilk Amerika'ya fundraising etmeye onunla birlikte geldim. Hani Amerika'daki girişimcilik ekosistemini öğrendim vesaire. Sonra biraz daha farklı bir şeyler yapmak istediğime karar verdim. Sonra işte mezun oldum okuldan. Kurumsal bir şirkete çalışmaya başladım. Kurumsal şirkete çalışmaya başlarken aslında girişimlerle çok yakın çalıştığım bir alan pozisyonda da çalışıyordum. Ama daha farklı bir şeyler yapmaya karar verdim. Ve hani bunu da Amerika'da yapılabileceğini görmüştüm. O yüzden Amerika'ya geleyim dedim. Sonra üniversitelere başvurmaya başladım. Bayağı bir üniversiteye başvurdum. Bu işte hazırlık süreci var. GRE alıyorsunuz, TOEFL alıyorsunuz vesaire. Sonra onları alıp Kolombiya'dan kabul aldım. Burada eğitimime başladım. 1,5 yıl oldu bitmek üzere. Şu anda teknoloji management üzerine çalışıyorum.
Süper. Valla süper bir özet oldu. Şey tarafında o zaman şöyle bir daha bakmak gerekirse sen lise 11. sınıftan itibaren aslında girişimcilikle böyle bir kulağın çalınmış girişimcilik diye bir şey var falan diye. O zamanlardan başlamışsın. Kendin bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Ardından da böyle hani ilk belki elle tutulur diye tabir edebileceğimiz işinde Brandio kısmı değil mi?
Evet. Yani orada başladı. Evet. Ya aslında böyle şu an düşününce mesela sen söyleyince şey aklıma geldi. Benim babamın balık restoranı var. Ben normalde Çeşmeliyim. Doğma büyüme bütün ailem akrabalarım Çeşmeli. Böyle aslında babamın o esnaf oluşu, benim hani onun restoranda ona yardımcı oluşum, işte o mesela müşterilerle konuşurken ben kasada hesapları tutuyordum vesaire. Onlarla bile başladı diyebilirim. Yani. Sonra işte şey biliyorsunuz zaten. Çoğu girişimcide ortak olan bir şey. Kendi ürünlerini satmaya başlıyorlar. Kendileri bir şey yapıp okulda satmaya çalışıyorlar vesaire. O tarz şeylerim de çok vardı ama hani böyle gerçekten girişimcilik kavramıyla mı üniversite tanıştın?
Çok güzel. Dediğin gibi gerçekten hani hep rast geliyoruz girişimcilik hikayelerinde. Böyle işte kendi yapmaya çalıştığı şeydeki bir sorunu bulmak falan gibi veya kendi girişimini bir şekilde başarılı veya başarısız şekilde başlatmaya çalışmak gibi hikayeler oluyor. Muhtemelen sende de böyleymiş. Peki Brandio tarafında nasıl ilerlediniz? Orada okuldan arkadaşlarınla ilerlemeye çalıştığını söylemiştin. Şu anda devam ediyor mu? Neler yaptınız falan? O tarafı da merak ediyorum gerçekten.
O şu an devam etmiyor, ilk onu söyleyeyim. Ama çok benim mükemmel, yani benim hayatımda en çok öğrendiğim deneyimlerden bir tanesi o. Dur diyebilirim yani. Şöyle oldu. Ben üniversiteye geldim. Üniversitedeyken nasıl çıktı onu anlatayım. Böyle şeyi çok merak ediyordum. Aslında merak etmene değil. Mesela bir ürün alacağım zaman diyelim ki kozmetik ürünleri alacağım. Pahalı oluyor genelde. Hani arkadaş parfüm alacağım. Arkadaşlarıma hani o parfümleri falan sürekli aratıyorum. İşte Google'da, Ekşi'de gibi mecralarda. Hani seviyorlar mı o parfümleri, insanlar beğenmiş mi beğenmemiş mi diye arkadaşlarıma soruyordum. Sonra fark ettim ki bu çok da sürdürülebilir bir şey değil. Yani her ürün için soracak halim yok. Sonra şey üzerine düşünmeye başladım. Ya bir mecra olsa, hani böyle bu ürünlerin puanlarını görsek, arkadaşlarımızın takip etsek, onlar hangi ürünler hakkında ne diyor falan, onlara göre bilsek ne kadar güzel olur diye düşünmeye başladım. Sonra bunu hayata geçirmeye karar verdik işte lisenin arkadaşlarımla. Tabii hepimiz çok küçüktük yani o zamanlar düşününce. 18 yaş oluyor galiba. Çok da güzel bir platform çıkarttık yani. Bence o tecrübeye vesaire markalarla çalışmaya başladık. L'Oreal, Estée Lauder gibi büyük markalarla işbirlikleri yaptık aslında. Yani şey hatırlıyorum, inanılmaz patladı bir ara platform. Çünkü böyle insanlara mavi tik, çok yorum yazan insanlara mavi tik vermeye başladık. Yorum yazan, işte 100'den fazla ürün hakkında yorum yazan profillere işte Brandio kutusu adı verdiğimiz kutuları gönderiyorduk. Onların içinde küçük kozmetik ürünleri oluyordu. O ürünler hakkında da yorum yazıyorlardı. Markalarla o konuda çalışıyorduk. Onun dışında başka ne yapıyorduk orada? Bu şekildeydi aslında. Markalara da biraz insight sağlamaya yönelik çözümler sunuyorduk. Çünkü giren kullanıcının yani saç rengi, kaş rengi, boyun uzunluğu, ev gelir durumu, nasıl bir şey yaşıyor, bir sürü soru sorup bilgi alıyorduk. O şekilde ilerledi. Bence hala çok çok güzel bir şey yani. Hala güzel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Hala geçen gün bir alışveriş yapan öğrenciye dedim ki yani devam etse çok güzel olurmuş ama hani biz o zamanlar tabii ben çok iş öğretti, şöyle çok iş öğretti. İTÜ'deydik o zaman. İTÜ şekilde girdik. Yaptığımız en güzel şeylerden bir tanesiydi ve biz çok fazla mentorluk almaya başladık oradaki mentorlardan. Yani haftada 3-4 tane alabiliyorduk diyebilirim. Ve bu mentorluk ders sadece bize şey öğretmedi yani. O iş planı üzerine çalışmayı öğretmedi. Aynı zamanda business alanında iş yapma alanında nasıl düşünürsün? Nasıl düşünmen gerekiyor? Doğru düşünme şekli nasıl? Onları öğretti. O yüzden o benim için mükemmel bir deneyim oldu. Yani sonrasında işte herkesin hayat planı farklı oldu. Herkes farklı yön ilerlemek istedi. Kimisi ortaklarından kurumsal hayata geçmek istedi vesaire şeyler oldu. Devam edemedik. Benim okulum devam ediyordu işte vesaire. Yatırım gerekiyordu. O kadar yatırım çok yoktu. Türkiye'de o zamanlar çok yatırım yapılmıyordu yani. Hani hala çok vardı ama küçük early stage startuplara çok yatırım yapılmıyordu bizim gibi. O şekilde devam sonlandırmaya karar verdim.
Anladım. Ya burada aslında yani girişimciler böyle hani fikir düşünürken veya akıllarında böyle aslında bir sürü fikir oluyor ama hani onu hayata geçirirken şey düşünülüyor sanki, böyle ilk girişim için söylüyorum bunu. Hani hemen başarılı olsun. İşte hemen bir sonuca ulaşsın. Sonuçlarını hemen görelim, toplayalım. İşte hemen para kazanalım falan gibi, daha çok işte genç girişimcilerin muhtemelen akıllarında böyle şeyler var. Ama yani senin burada söylediğin şeyler aslında belki o yolda öğrenilmesi gereken ilk en önemli şeyler diyebiliriz. Yani ilk tecrübelerini yaşamak, hani o başarısızlığı da bir görmek aslında gerekiyor burada, değil mi? Yani bu tarafta ne düşünüyorsun?
Bence 2-3 tane başarısız startup yapmadan başarılı bir şey ortaya koyabilen çok çok nadir insanlar yani. Hani böyle çok benim gördüğüm bir kişi var aklıma gelen şu an. Hani böyle ilk kişi kurduğu şirketi satan. Onun dışında her gördüğüm failer ne başlıyor, öğreniyor ama en sonunda gerçekten devam ederse güzel bir şey yapıyor hani. Ama zor bir süreç tabii ki. Kolay değil çünkü o fail etme hissiyle baş etmek.
Evet, yani belki hani şu anda çok fazla böyle işte başarının yolları, başarıya giden 10 adım gibi gibi işte bir içerik dünyasında yaşıyoruz. Yani karşımıza böyle şeyler geliyor ya. Hani belki tabii böyle etkinlikler de düzenleniyor. Fuck up nights vesaire gibi ama hani belki başarısız ol gibi. Hani başarısız olmayı bir dene falan gibi o cümleleri böyle böyle değiştirsek, evet, dönüştürsek.
Ya başarısızlık da değil aslında yani. Bayağı hani benim için çok başarılı bir tecrübeydi. Hani business için başarısız olabilir ama benim için yani kişisel olarak çok başarılı bir tecrübeydi. Onu mesela hiç başarısızlık olarak bile bakmıyorum. Yani öyle tanımlamıyorum bile aslında anlatırken. Çünkü yani daha ne kadar iyi olabilirdik yani, illa exit etmek değil yani amaç, ya da müthiş büyütmek, 100 kişilik ekibe çıkmak değil yani. Hani çok girişimcilik çok uzun ve kariyer yani çok uzun bir yolculuk ve neyin ne zaman faydası olacağını, neyin nasıl daha iyi olacağını çok bilemiyorsunuz. Mesela ben oradan aldığım dersler sayesinde şu anki şirketimde inanılmaz katkıda bulundu ve çok daha hızlı istediğim sonuçları çok hızlı elde ettik yani.
Hı hı. Çok iyi anladım demek istediğini. Hani başarı böyle subjektif bir şey ya aslında. Böyle sanki işte bazı tarifleri varmış gibi bize bazen lanse ediliyor. Bu noktada şeyi sorayım sana. Belki güzel bir özet olur bizim için. Hani başarı senin için ne ifade ediyor peki? Böyle bir tanımın var mı kenarda köşede
ya
duran?
Ya benim evet var aslında. Şöyle bunu ben de düşünüyorum. Ne hissediyorum diye. Yani başarı benim için özgür olmayı ifade ediyor. Yani yapmak istediğim şeyi istediğim zaman yapabiliyorsam ve hani mutlu oluyorsam ve istemediğim şeyleri yapmak zorunda kalmıyorsam ben buna başarılıyım diyorum yani. Hani benim için başarı bu demek.
Hı. Başarı eşittir özgürlük.
Evet, ben o şekilde tanımlıyorum. Yani istediğimi yapma, o kafamın rahat olması, düşüncelerimin rahat olması, baskı altında hissetmeme. Hani tabii ki girişimciyken baskı altında hissetmediğin şey olmuyor ama yine de çok farklı yani. Hani istediğini yani özgür bir hayat yaşayabilme, kendi hayatını kendini yönlendirebilme benim için başarının tarifi.
Süper, çok teşekkürler. Beste, şey tarafında dünya ünlü bir firmada böyle bir staj tecrüben var gördüğüm kadarıyla. Unilever değil mi? Unilever'da bir staj tecrüben var. Yani yine dediğim gibi genç girişimci arkadaşlarımızın da izlediğini varsayarak, hani bu staj tecrübesinden de bize bahseder misin? Nasıl oldu? Sonra da Miracle tarafına, umarım doğru telaffuz ediyorum, Miracle tarafına geçmeyi istedim.
Şöyle ya, aslında ben üniversiteye başladım, startup'ımı kurdum. 1,5 yıl sonra hani istediğimiz kadar büyük bir şey olmayacağını fark ettik. Çünkü hani çok ölçeklenebilir bir model olmadığını fark ettik. Ve sonra doğrulama karar aldık. Ve ben business'la gerçekten çok ilgileniyordum. Öğrenmeye devam etmek istedim. O yüzden Unilever'de, böyle Roche'da daha sonra staj yaptım biraz. Bayağı sonra çalışmaya başladım. Böyle çok fazla şirkete staj yaptım aslında. Hani böyle aralarda LinkedIn'de yazmayanlar da var. Bence staj yapmak çok önemli şeyde. Ben durmadan staj yaptım. Yani üniversiteye başladım, bitirdiğim ana kadar hiç boş ayım belki bir ay ya da 2 ay olmuştur. Hani o kadar doluydu. Çünkü çalışmayı seviyorum. Ama mesela ve Unilever tabii ki böyle çok büyük bir brand ve inanılmaz şeyler öğrendim. Ama mesela şu an şeyi düşünüyorum. Aslında bu bugün düşündüğüm bir şeydi. Hala böyle şu anki arkadaşlara üniversite okuyorlarsa stajlarını teknoloji şirketlerine yapmalarını tavsiye ederim. Yani hala o böyle büyük bizim bildiğimiz Coca-Cola, hani Unilever gibi bir şirketten mükemmel şeyler öğretiyor. Ama mesela onların alanları farklı. Biraz daha tabii FMCG kariyeri, yani hızlı böyle hızlı tüketim malları alanında bir kariyer hedefliyorlarsa orada devam edebilirler. Ama böyle teknoloji girişimleri yapmak istiyorlarsa bence böyle teknolojiye çok yakından entegre olabilecekleri, o şeye maruz kalabilecekleri o teknoloji ekosistemine stajlar yapmalarını daha çok öneririm. Yani o yüzden yani ben tekrar şeye dönebilsem, üniversiteye dönebilsem mesela stajlarımı biraz daha teknoloji şirketlerine seçmeyi tercih ederdim. Ama o zamanlar öyle düşünmüyordum. Çünkü bu şirketleri hani CV'mi almak çok büyük bir garanti gibi geliyordu bana. Hala öyle büyük ihtimalle. Gene nasıl bilmiyorum. Ama bence şu an biraz daha değişiyor yani şey. Çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor ve hani uzak kaldığınızda gerçekten uzak kalıyorsunuz. Ve alan yani orada çalışan, orada emek veren insanlar alıp gidiyor.
Hı hı. Senin teknoloji tarafında daha çok böyle blockchain tarafında ilgin var sanırım. Yani genel kapsamda da olabilir tabii ama blockchain tarafında bir topluluk tecrübesi görüntülüyorum. Yani o nasıl geçti? Bu tarafta bir de hani nasıl teknolojiye ilgi duyabiliriz veya işte teknoloji stajlarına başvurmak konusunda? Hani genç arkadaşlarımız nasıl ilerleyebilirler? Onu sorayım.
Ya ben teknolojinin her kısmıyla ilgileniyorum. Blockchain üzerine düşmemin asıl sebebi üniversitedeyken blockchain'i sanırım center'ın adı. Benim ders aldığım bir hocam vardı. Çok da severim, Bora Herdamar. O center'ın kurucusuydu ve bizim Paçişehir'de blockchain derslerini veriyordu. Ben ondan ders aldıktan sonra ilginç bir konu olduğunu fark ettim, ilgilendiğimi fark ettim ve teknolojinin herhangi bir alanına yabancı kalmak istemiyordum yani. Teknolojinin bir alanını anlamıyorsanız diğer alanlarında da tabii ki bir şeyler ortaya çıkartabilirsiniz ama yani ben bence teknolojide her alanı en azından biraz konuşabilecek kadar bilmek önemli. Ben bunu yapamadığımı fark etmiştim üniversitedeyken de. O yüzden blockchain üzerine düştüm. Sonra çok ilgilendiğimi fark ettim. Sonra o alanda biraz araştırmalar, işte staj araştırma konularında hocaya da destek olmaya çalıştım. Onun dışında teknoloji stajlarında nasıl olur? Şimdi şey bilmiyorum. Ben hani benim teknoloji şirketleri Türkiye'de de var bayağı büyüyor yani. Hani getirebiliyorum yemek sepeti vesaire. Hani onlar çok büyüyor. Onun dışında çekirdekte falan da büyüyen firmalar var yani ya da farklı hızlandırma merkezlerinde. Bence ben eğitim hayatım boyunca hiç şey yol izlemedim. Hani bu şey olur ya, staj ilanı açarlar, başvurursunuz. Oradan şey olur yani, hani oradan seni ararlar, mülakata çağırırlar, konuşmaya başlar. Ben hiç öyle ilerlemedim neredeyse diye düşünüyorum. Gerçekten ilerlemedim yani. Hani hep böyle bir yan kapı bulmaya çalıştım. Ben ulaştım mesela, ilgilendiğim bir şirketse, staj ilanı yoksa, küçük bir ölçekli bir şirketse ben ulaştım yani hani şirkete. Ben sizde staj yapmak istiyorum. Şu alanlarla ilgileniyorum. Şöyle bir özgeçmişim var. Nasıl ilerleyebiliriz diye. Hep de oldu. Yani Amerika'da da oluyor. Gerçekten ilgileniyorsanız. Yani zaten bir alana ilgileniyorsanız o alanda biraz bilgi birikimi elde üretmeye başlıyorsunuz. Onu karşı tarafta gördüğü anda hem size yardımcı olmak istiyor hem de onu değerli buluyor. Çünkü çok fazla kişi yok yani. O hem teknolojiyle ilgilensin hem bilgi birikimi olsun vesaire. Bence bu tarz şeyler denenebilir her zaman. Mesela ben bizim kendi şu anki şirketimizde bize o şekilde ulaşan kişilere şans vermeye çalışıyoruz yani. Hani ben şöyle destek olabilirim vesaire gibi.
Süper, çok teşekkürler. Yani biz ulaşalım veya siz ulaşın gibi, hani genç arkadaşlara bir staj tecrübesi, İşte hayalindeki yerde staj yapmak falan gibi düşünceleri varsa siz ulaşmaya çalışın. Bu da değerli bulunuyor firmalar tarafından diyebiliriz.
Ya evet, çok büyük firmalarda işe yarar mı bilmiyorum. Bence her zaman işe yarama şeyi çok yüksek ama denemekten de zarar gelmiyor yani. Şöyle bir şey de var, hani iki tane yer deneyip ben bunlara ulaştım olmadı demek değil olay. Böyle gerçekten belki 50 yere yazıyorsun. İki tanesi dönüyor. İkisiyle görüşüyorsun. Bir tanesi oluyor. Ama hani oluyor ve öğreniyorsun. Orada denemek gerekiyor yani.
Süper. Peki Beste, yani asıl şu anki konuşmamız gereken konuya gelelim. Gerçekten Miracle bayağı heyecan verici bir proje. Yani ilk başta tebrik ederek başlamak isterim. Yani Miracle'da siz, ya hikayesini okudum. Web sitenize girdim. Hatta şöyle ben ekran paylaşayım. Onu da ekrana verelim, Miracle'ın web sitesine. Şu an geldiğini umuyorum.
Aha, geldi.
Aha, süper. Burada kendi web siteniz üzerinden Türkiye'deki üreticilere, kadın girişimcilere ürettirdiğiniz bazı tekstil ürünlerini koyuyorsunuz. Çok güzel gözüküyorlar gerçekten. Ya bu hikaye nasıl başladı ve hani şey diyorsunuz bu story kısmında yukarıda. Hani 5 kadınla 5 komşu kadın ablayla diyelim başlanılan bir proje aslında. Yani bu hikaye nasıl başladı, onu dinlemek istiyoruz senden.
Evet ya, şimdi bu hikaye çok gerçekten özel bir hikaye. Hem Hilal'le ortamla birlikte yapıyoruz. O da çok değerli bir girişimci. Hani ikimizin tarafında da böyle hikayenin başlangıç noktası çok benzer. Ama hani ben tabii ki benim bakış açımdan anlatacağım hikayeyi nasıl başladı. Benim açımdan şöyle ilerledi. Ben Amerika'ya gelmeyi çok istiyordum. Ama o kadar birikimim yoktu. Çünkü o kadar uzun süre çalışmamıştım ve çok da hani böyle varlıklı bir aileden de gelmiyordum. Hani buradaki yaşam masraflarımı, yani okulu ödemem çok zordu. Ödeyecek hani o kadar yüksek bir bursum yoktu. Çok fazla hani benim çok uzun süre aylarca idare edebilecek kadar birikmiş bir birikimim yoktu. O yüzden ben şey biliyordum yani, hani Amerika'da gelmek istiyorsam böyle geldikten bir ay sonra benim burada kiramı ve yaşam masraflarımı karşılayacak bir şey, ya işe girmem lazım ya da iş kurmam lazım. İşe girmen de çok zor yani burada, çünkü öğrenciysen çalışamıyorsun, sadece okulda çalışabiliyorsun. Ki sonra ben de okulda çalışmaya da başladım ilk olarak işe. Çünkü pahalı bir şehir yani, çok inanılmaz pahalı bir yer. Sonra Türkiye'deyken dedim ki acaba hani nasıl olabilir vesaire. Hani bu iş nasıl bir iş kurulabilir diye. Sonra o sırada da Hilal'le tanıştım. Şu an ortamla tanıştım. Bir arkadaşımın arkadaşıydı. O da böyle hani nelerle ilgileniyor. Aslında Amerika üzerine konuşmaya başladık. Geleyim mi gelmeyeyim mi vesaire, hani yapabilir miyim? Böyle çok da birikimim yok vesaire konularından. Sonra o da beni böyle hep yüreklendirdi. Yani hani gel tabii ki de yaparsın gibi. Sonra hani böyle biz böyle, ben de fırsatlar üzerine, yani girişimci de olunca bence hep böyle biraz fırsat kurmaya, gözlemlemeye çalışıyorsunuz. Dedim ki yani buralarda nerelerde fırsat var, bir şey yapabilir miyiz vesaire diye konuşmaya başladık. Sonra biz gerçekten böyle çok ciddi konuşmaya başladık. Kadın konusu ikimizin de böyle çok üzerinde durduğu bir konuydu. Çünkü böyle ikimiz de geleneksel yerlerden geliyoruz. biraz. Hani böyle baba figürünün çok şey oldu. Hani anne figürünün böyle biraz daha evde hani destek oldu ev işlerine. Hani annenin de böyle çok, yani bu ikimizin de en güçlü tezi kadının çok güçlü olmalı. Hani parasını kazanmalı, istediklerini alabilmeli. Ve biz hani bunun çok yetenekli kadınlar var. Bunu yapamayacak ortamları, yani belki bunu hani o yeterli ortam sağlanmadığı ve kaynak sağlanmadığı için yapamıyorlar, ama sağlansa da çok güzel şeyler yaparlar diye düşündük. Ondan sonra dedik ki onun ailesinde de bizim ailemde de biz örgü şeyler giymeyi çok seviyoruz. Hala giyeriz yani. Örgücü insanlar vardı. İşte Hilal'in annesi, benim hani ailemde o kadar yok ama annesi, akrabaları falan hep ona da küçükken örmüşler. Hani o dedi ki aslında hani handmade bu el yapımı şeyler de Amerika'da çok büyük bir pazar. İnsanlar kişiselleştirmeyi çok seviyor. Ben dedi hani benim ailemde örgü olayı var. Acaba buradan bir şeyler çıkabilir mi? Çıkabilir mi vesaire dedi. Ve sonra biz orada çıkabilir tezini kurduk ve sonra ilk böyle el yapım ürünleri, kazakların vesaire örülmesini hani ailesi tarafından 5 kişi gerçekten onların ilk modellerini çıkarttı ve biz işi $500'la kurduk yani. Hani o zaman dolar 10, yani bu kadar pahalı da değildi. Sanırım böyle 6 civarında falandı. Amerika'da şirketi kurduk. Ben gelmeden önce kurduk. Pazarlama çalışmalarına başladık. Böyle hafif hafif çok dizaynlara başladık. Etsy'ye koyduk ürünleri. Burada bayağı bilinen bir. Sonra yavaş yavaş biz böyle ürün satmıyordu ilk Eylül ayında. Ama biz hala böyle her hafta yine de Hilal'le oturup buluşup nasıl satabiliriz diye çalışıyorduk yani üzerinde. Böyle çok çok da kolay bir şey değil yani. Buraya ilk defa Amerika'ya hani Hilal de benden bir yıl önce gelmişti. Böyle gelip buraya hiç bilmediğim bir yerde ürün satmaya çalışıp şirket kurup ürün satmaya çalışmak gerçekten zor bir şey yani. Ondan sonra biz bunu koyduktan sonra böyle bir iki tane satış olmaya başladı. Bizim de elimize ilk defa para geçti yani o satışlarla birlikte. Çok da ucuzdan satıyorduk. Ama dedik biz bundan hani iki tane daha yaptıralım mesela. İnsanlara göndermeye başlayalım. Blogger'lara göndermeye başlayalım. Sonra blogger'lara gönderdik. İlk küçüklere gönderiyorduk. Onlar paylaştı. Yavaşça büyüdü. Sonra biz daha sonra başlayınca daha başka blogger'lara göndermeye başladık. Sonra derken iş bayağı patladı yani. Hani işte şu anda Soho'da mesela New York'un Manhattan'da en güzellerden bir tanesi bence dünyanın. İşte orada ilk defa bir retail en yani böyle designer'ların yer aldı. Dünyadaki en ünlü designer showroom'una kabul aldık mesela. İlk de başka da Türk brandinin aldığını düşünmüyorum daha önce açıkçası. Ya da böyle teşekkürler. Çok güzel bir süreç bizim için, gurur verici. Ya da burada inanılmaz büyük retailerlarla hani işte Türkiye'deki Boyner'e benzer şeylerle anlaşma yapmaya başladık. Ondan sonra Türkiye'de çok güzel bir yatırım aldık. Melek yatırım aldık. Böyle çok şey yapmadık. Hani onu çok duyurmadık ama inşallah yakında güzel bir haber duyuracağız. İkinci turumuzu tamamlıyoruz. Böyle genel olarak bu şekilde büyüdü ve çok ciddi bir gelir ve ekmeği kadın ekibi. 150 kişilik bir ekibe çıktı. Şu an bu bayağı güzel devam ediyor.
Aa, süpermiş. 5 kişiyle başlayıp örgücü kadın ablalar olarak. Şu an 150'nin üzerinde sanırım, değil mi? Bir çalışan evet. Var içeride. Evet, aa, bayağı, çok güzel bayağı. Ya.
Evet evet, vallahi güzel güzel bir hikaye. Yani başladığımızda mesela kadınların banka hesabı yoktu. Ördüklerinde parayı eşlerinin banka hesabına. Şu an hani banka hesabının hepsinin var. Vergi verenler var aralarında. Üniversite ücretlerini onunla karşılayanlar var. Ne kadın inanılmaz yani, çok çok güçlendirmiş ve çok mutluyuz yani. Hani daha iyi bir iş yapabileceğimizi düşünmüyorum gerçekten.
Aa, çok gurur verici ya. Gerçekten hani sadece hani onlara bir iş bulmak vesaire gibi bir şey değil. Hani direkt sosyoekonomik olarak kalkınmalarını ve yani kültürel olarak da sizinle iletişim kurmaları falan inanılmaz güzel bir şey ya. Gerçekten.
Evet, çok çok güzel. Aramızda çok güzel bir bağ var. Mesela ya inanılmaz bir destek alıyoruz. Şeyleri görüyoruz yani. Diyelim ki mesela işte bir sorun oluyor. Böyle kadınlar o sorunları çözmek için birlikte çalıştığımız, zaten ofisimiz var orada. Ofiste çalışan böyle hani beyaz yakalı arkadaşlarımız var. Ama o kadınlar da mesela o sorunlara destek olmak için o kadar çok çabalıyorlar ki, ya da hani katkıda bulunabilmek için hani manevi ve maddi olarak yani her açıdan yapabildiklerinin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Çok güzel bir şey oldu orada ki olan komüniteden çok memnunuz. Sadece kadınlar da değil. Mesela şu an bence Türkiye'nin en büyük yün alan insan yani markalardan, şirketlerden bir tanesiyiz. Çünkü bir tane hırka için belki 10-15 tane yün kullanılıyor. Hem biz çok fazla sipariş alıyoruz. Orada yün aldığımız esnaf da çok, onun da hani kalkınması. Yani bu çok işte şirketlerin düğmesini aldığımız insanların da kalkınması. Çok büyük bir zincir yani aslında. Biz de bu kadar işin içine giren önce hiç buraya gelebileceğini tahmin etmiyorduk açıkçası. Ama çok güzel.
Kesinlikle. Yani. Kesinlikle yani işte kargoyu getiren kişi falan diye böyle onu uzatabiliriz. Yani hani hiç bir zincir oluşturmuşsunuz aslında. Gerçekten çok gurur verici. Bu tarafta peki yani Türkiye'de siz yünü de Türkiye'den alıyorsunuz. O tarafta iletişimi nasıl kuruyorsunuz? Yani burada da bir ekibiniz var. Buradaki ekip de aslında daha çok müşteriler tarafına daha sonra gelecektim. buradaki ekiple iletişimi sağlama yolları, yönetim aslında.
8 saatlik saat farkı oluyor ama çok tecrübeli olduğumuz bir alan. Şimdi 1,5 yıl oldu işe başlıyordu. İlk başlarken zordu yani. Hani işte biz sizlerle sabah başlıyorduk güne. Çok erken başlıyorduk, ben hatırlıyorum. Bir ara böyle sisteme oturtana kadar, ofisimize geçene kadar, şu an çok güzel bir ofisteyiz. Böyle saat 3'te 4'te uyanıp güne başlıyorduk saat farkını kapatalım diye mesela Türkiye ile. Ondan sonra işte ben Hilal'le konuşuyordum. Sakarya'da şu an bizim ofisimiz. Ortamda Sakaryalı. Hilal'le konuşuyordum. Sonra Hilal işte orada hani ailesi çok destek oluyordu. İnanılmaz destek oldu başlarken, zaten o apayrı bir şey yani. O işte ailesiyle konuşuyordu. Her şeyi, siparişleri tek tek kontrol ediyordu. Hani o zamanlar böyle kontrol edebileceğimiz noktadaydı. Sonra böyle yavaş yavaş sistem oturduk. Onlar çok destek oldu. Biz ofise geçtik. Orada hani çok fazla destek aldık yani. Açıkçası böyle bizim ailelerimizden. Yani çok böyle maddi olarak değil ama manevi olarak daha fazla destek alamazdık herhalde.
Evet, yani en önemlisi o zaten gerçekten. Süper. Yani Miracle tarafında başka sormak istediğim aslında şey var. Başka pazar yeri denemişsiniz. Biraz böyle hani kendi web siteniz üzerinden devam etmeniz nasıl oldu? İşte Etsy'de başlamışsınız veya işte Etsy'ye de girmişsiniz. Şu an iki tarafta da hala devam mı? Hem web sitenizde hem Etsy'de. Oradaki süreçler nasıl işliyor? Yani biz de böyle Türkiye'den de şu anda çok fazla işte Etsy'den satış yapmaya çalışan kişi var. İşte bizim de sıfırdan Etsy diye bir video serimiz var. Anlatmaya çalışıyoruz. Etsy'de işte mağaza açmak, işte komisyon almak vesaire. O tarafta hani sormaya çalıştığım şey aslında hani daha çok böyle kendi web sitemiz üzerinden bir şey yapmaya çalışmak pazar yerinden daha zor olur yani başlangıçta. Hem o aradaki farkı, hem işte Etsy'de hala devam ediyor musunuz? Bunları sormak istiyorum. Nasıl satışlarınız, nasıl gidiyor? Nerelerde satıyorsunuz? Onları sormak istiyorum.
Şöyle, ilk başta Etsy'de başladık. Çünkü kendi web sitemize ayırabileceğimiz bir kaynağımız yoktu. Hani o sitenin kurulumu, dizaynı için hani birlikte çalışabileceğimiz şeyler ya da aylık ücreti vesaire yoktu yani. Hani. O yüzden Etsy'den başladık. Ama Etsy'de güzel çalıştık Etsy. Yani o keywordleri, SEO vesaire, o alanları, işte tanımları, o işte Instagram'la destekleme ürünleri falan güzel gitti bayağı. Orada çalıştık. Sonrasında böyle orada iyi bir bölüm uğraşınca böyle hafiften Instagram takipçimiz artmaya başladı. Etsy'den gelen insanlar Etsy'den alıyordu. Ama Etsy işte komisyon alıyor. Çok yani evet, aslında ciddi bir komisyon alıyor düşününce. Sonra biz web sitemizi kurmak istiyorduk yani. Çünkü markalaşma yönünde böyle önemli bir adım kendi web sitenin olması. Sonra ilk başta kendi web sitemizi kurduk ama Etsy'yi tamamen kaldırmadık. Yani ilk kullanıcılar linke tıklayıp hem web sitesi linkini görebiliyordu hem de Etsy linkini görebiliyordu. Sonrasında Etsy linkini kaldırdık. Çünkü hala Etsy'den satışlar oluyor ama hani web sitesi kadar değil. Ve biz bundan yani şu anda çok mutluyuz. Ama hala oluyor yani Etsy'den satışlarımız. Hatta Türkiye'deki masraflarımız, ofis masraflarımız vesaire genelde Türkiye'ye gidiyor. Oradaki para mesela. Hani orada yapıyoruz. Ama o şekilde ilerledi yani. Hani web sitesine girdik. Sonra da burada mağazalara girmeye çalışmaya başladık. O da şu an çok güzel gidiyor.
Fiziksel mağazalarda yer alıyorsunuz. Kendi web siteniz var ve böylelikle bilinirlik sağlıyorsunuz diyebilir miyiz?
Evet. Etsy'de de varız ama bilinirliğe bir katkısı olmuyor şu anda yani.
Anladım. Böyle web sitenizde müşterilerin gelmesini sağlamaya çalıştığınız neler var? Ben burada işte bülten gördüm. Bunun dışında neler yapıyorsunuz? Sadece hani o fiziksel tarafla mı gidiyor? Onu merak ettim. Burada da bir şey var. Bunu da merak ediyorum. Ben böyle web sitelerine gireceğim diyorum. Bir messenger botu var galiba.
Evet.
Yani buralar nasıl işliyor yani? Mail adresimizi bırakıyoruz. Sizden update'ler geliyor.
O newsletter için, bu yeni koleksiyon vesaire için. Yani ya bizim çok fazla organik müşterimiz var. Hani sadece Google'dan bile aratıp giren. Yani onun dışında sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz. Bayağı aktif kullanıyoruz. Çok iyi bir trafik sağlıyor bize. Onun dışında influencerlarla vesaire çalışmak da çok iyi trafik sağlıyor yani. Hani orada mesela girebilirsin o influencerlarda. Bunların hepsi dünyada ünlü influencerlar yani.
Süper.
Dünyada yani ilk biz çalıştık. Hani bizden başka gerçekten şey yapmak istemiyorum ama kaç tane marka vardır bu influencerlarla çalışabilen, çok bilmiyorum mesela hani. Bence zordu ama oldu yani, imkansız da değil.
Vallahi yapıyor. Süper. İlk biz yaptık diyelim Miracle için. İlk Miracle yaptık diyelim.
Evet, ilk biz
bir de o şeyde de az önce bahsettiğim bir fuar vardı. Veya bir sergi vardı, unuttum şimdi. Oraya da galiba Türkiye'den katılan ilk firma. Evet. The Miracle.
Evet.
Süper gerçekten. Tebrik ederim. Süper. Valla firma tarafında benim merak ettiğim şeyler var. Hani sen kurucu ortaklardan birisin bildiğim kadarıyla. O tarafta firmanın yapısı nasıl işliyor? Kaç kişisiniz? Ondan bahsedebilirsin belki. Full remote mu çalışıyorsunuz? Gerçi az önce ofisten bahsettin ama hani hibrit çalışıyor musunuz veya onu sorayım. Operasyonlarla ilgili daha çok arka tarafta ilgili merak ediyorum tecrübelerini.
Tabii biz iki kurucu ortak Amerika'da yaşıyoruz, New York'tayız ikimizde. Bayağı da büyük avantaj açıkçası hani büyüme açısından. Ama diğer bütün ekibimiz Türkiye'de, Sakarya'da. Hepsi de ofisten çalışıyor. Çünkü bizde şöyle ilerliyor model. İlk başta kullanıcı sipariş veriyor. Sonra kadınlar örmeye başlıyor. Sonra biz kullanıcıya gönderiyoruz ve 15 gün bekliyor kullanıcı. Hani öyle hemen alamıyor o sipariş ettiği şeyi. Onu da yapmamızın sebebi ilk başlarda başlarken stok hazırlayabilecek yine kapitalımız yani bütçemiz yoktu. O yüzden böyle bir modele geçtik. Çok da sevdiler. Çünkü handmade olduğu için onlara özel yapılıyor ve hani bu onu bayağı hissedebilecekleri bir şey. Türkiye'de de yaklaşık şu an 5 kişiye yakın bir ekibimiz var. Yine hukuk ve muhasebe tarafında hem Amerika'da hem Türkiye'de destek alıyoruz. Hani o şeylere, olaya göre değişebiliyor hangisi ilerleyeceğimiz ama bayağı ilerliyoruz ilk tarafta da.
Anladım. Çok güzel. Benim son sorum şu. Senden cevabını beklediğim. Böyle Miracle tarafında hani operasyonlar tarafında olabilir. Fark etmez. Kuruluşundan önce olabilir. Hani yaşadığın ilginç bir hikaye var mı bize anlatmak istediğin? Böyle bir tecrübe olabilir veya.
Ya çok var mesela. Ya o kadar her ilk böyle ilk 6 ay her gün öyleydi. Mesela hatırlıyorum. Yani Türkiye'de bu Covid-19 yüzünden kapanma oldu bir süre. Hani kimse hani böyle bayramma mı denk geldi? Bir tatile denk geldi sanırım. Baharda olması gerekiyor. Ya Mart, Nisan ayları gibi. Ve bizim o zamanlar inanılmaz sipariş almaya başladığımız dönemlerde. Ve buradaki yani müşteri kapanma olduğunu bilmiyor. Ve hani bizim modelimizde stok yok. Ofiste çalışılması gerekiyor. Yani onun 15 gün Türkiye'de kapanmayı beklemek demek, 15 gün buradaki işe ara vermek demek yani. Ve inanılmaz derecede müşteri memnuniyetsizliği demek. Sonra biz de mesela hatırlıyorum yani hani bunu kadınlarla konuştuğumuzda nasıl yaparız diye konuştuğumuzda hani herkes o kadar şeydi ki böyle istekliydi ki bu sorunu çözmeye. Hani kadınlar biz bir şey hani ofise getiririz hani sizin almanıza gerek yok vesaire dedi. Ondan sonra bir gün herkes mesela orada yünlerini ofisten aldı. Kadınlara yünlerini biz veriyoruz. Yünlerini biz alıyoruz. Evlerinde ördü. Sonra mesela arkadaşlar, ofiste çalışan arkadaşlar evlerden gidip böyle arabayla tek tek topladı yani. Aslında hani toplanmayacak kadar da fazlaydı sipariş sayısı. O tarz şeyler mesela hiç unutamadığım olaylardan bir tanesi. Onun dışında bu Marziye var mesela, çok ünlü bir blogger, influencer, 8 milyon takipçili. Biz mesela ona ürün göndermedik. O bizden satın almış. Hani görüp satın almış. Ve bizi bir anda mesela paylaştı. O paylaştığında yani 8 milyon takipçi, inanılmaz yoğun bir gündü. Hemen hatırlıyorum yani en sonunda telefonu kenara koydum. Yani ve bugün bakmayacağım yani dedim. Çünkü de sorun oluyor. Hani o bari şeyi nasıl yöneteceğiz vesaire. Hani çünkü bütün kadınları nasıl oluyor? Ne kadar yetiştirebilecek miyiz? O tarz şeyler var yani, çok gurur verici. Onlar aklımda kalıyor. Kadınların hikayelerinin hepsinin çok güzel hikayeleri var. Mesela geçtiğimiz yazlarda bir tane sorun yaşadık. Çok da hani bizi nasıl etkileyen bir sorun değildi ama can sıkıcı bir şeydi. Mesela kadınlar yani böyle o 100 kişi birleşip bizim hani orada o sorun üzerinden gelebilmemiz için dua etmişler yani, böyle onun fotoğrafları falan var. Bence bir şey yani, mükemmel olaylar hani böyle duyduğumda sanki biz yapmamışız gibi geliyor iş yani, o kadar hani hoşuma gidiyor ve güzel hissediyorum.
Hani dualarla doğan bir mucize diyebilir miyiz? The miracle falan diye.
Evet, o çok güzel yani. Orada oluşturduğumuz topluluk, onlarla iletişimimiz vesaire çok güzel. Mesela şu an hatırladım. Böyle kadınların hikayesini paylaşmayı çok seviyoruz biz. Hatta Instagram'da en son paylaştığımız postu onun postu. Böyle hani bir ara böyle fotoğraf atmalarını istemiştik. Demiştik ki hani en çok fotoğraf atana böyle bir ödül vereceğiz. Sonra kadınların hepsi fotoğraf atmaya başladı. Böyle inanılmaz güzel fotoğraflar vardı orada. Güzel hikayeler vardı. Böyle birbiriyle oturup yapmaları mesela gün yaparken siparişleri örmeleri falan, süper hikayeler var yani.
Evet, görsele de koydum şimdi. The Miracle'ın Miracle Handmade şeklinde bir Instagram hesabı var. İsteyenler buradan bakabilirler. Bütün çalışmaları takip edebilirler. Süper Beste. Vallahi benim sorularım bitti. Senin eğer Türkiye'deki genç girişimcileri böyle vermek istediğin tavsiyeler veya son sözlerin varsa onları alalım. Sonra yavaş yavaş kapatırız.
Ya böyle tavsiye olarak değil de hani şu zor bir organ. Hani o kadar kolay değil. Bizim de çok sıkıntımız oluyor ve çok fazla iniş çıkışı var. Yani hani bir gün çok mutlu oluyorsun, çok iyi gidiyor. İkinci gün çok kötü gidiyor. Ama benim böyle hani şimdi çok fazla girişimci arkadaşım da var. Hem Türkiye'de hem burada. En iyi aşamada olan, işte son inanılmaz yatırım alan girişimcilerde bile, o girişimciler bile işin nasıl olacağı, bir yıl sonra nasıl olacağını bilmiyor yani. Her şey çok kötü gidebilir, her şey çok iyi gidebilir. O yüzden belirsizlik yönetmeyi öğrenmek gerekiyor bence. Onunla başa çıkmak önemli bir yetenek. Tecrübe kazanmak, öğrenmeye açık olmak, pozitif olmak önemli bir şey. Onları söyleyebilirim.
Aa, çok teşekkürler. Süper. Katıldığın için tekrar çok sağ ol.
Ben teşekkür ederim.
Elini kiletenler 5. bölümünü burada kapatalım. Beste'ye geldiği için çok teşekkür edelim. Bir dahaki bölümde bize katılmak isterseniz lütfen selam@sıfırdanglobale.com üzerinden, eğer siz de bir elini kirletenseniz, Beste gibi bir elini kirleten olduğunuzu düşünüyorsanız lütfen bize ulaşın. Biz de yayınımızda sizi ağırlayalım. Türkiye'deki genç girişimcilere sizden ilham hikayeleri ulaştıralım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgiler.